Ayrım 48, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 511. Gecenin ilerlemiş saatlerindeyiz. İstanbul'un tenha semtlerinden birinde, bir ecza deposunun alt katında, yüzlerinde endişe ve korkunun izleri okunan iki adam, yavaş sesle heyecanlı heyecanlı konuşmaktadırlar. Bunlardan biri deponun gece bekçisidir. Diğeri ise iri yapılı, atletik vücutlu gençten biri. Her ikisinin de avam olduğu konuşmalardan belli olduğu gibi, hallerinden de zekaları yalnız kötüye işleyen, karanlık işler çeviren cin gibi insanlar oldukları ilk bakışta anlaşılabilir. ''Ulan parolayı aldığın halde niye geciktin ha? Kaçıncı uykudaydın lan? Sana kaç kere böyle mühim gecelerde uyumak yasak diye söylemedik mi? Salak herif!'' Gece bekçisi yavaş sesle de olsa iri yarı gencin kendisini yakasından sarsarak söylemiş olduğu bu sözleri, uyku sersemliğinin o tuhaf uyuşukluğu altında cevaplandıracak kuvvet bulamadı kendinde. Sadece kekeleyerek ''Uyandık ya, uyandık işte. Neyse, her şey tamam mı?'' Soruyor bir de ''Tamam mı ne demek?'' Biraz daha oyalansak o zaman işimiz tamamdır, anladın mı? Hadi hadi durma, koyul işe hemen. Sıva kollarını hadi. Gece bekçisi gencin işimiz tamamdır sözünden sonra tamamen ayılmış gibiydi. Deponun ana giriş kapısı üst katta ön cephede bulunuyordu. Birkaç merdivenle inilen basık tavanlı, karanlık, genişçe bu yerin kapısı ise binanın arka tarafında göz alabildiğine uzanan yer yer ağaçların kümelendiği geniş bir ovaya açılmaktaydı. İşte iki adam binanın arka tarafındaki bu küçük demir kapıdan çıkarak karanlıkların içine daldılar. Ayın bulutlar arasına gömülü bulunduğu bir gece olduğu için bu zifiri karanlıkta onları hiç kimsenin görmesine imkan yoktu. Esasen karanlık işlerin çoğu da bundan dolayı karanlıkta çevrilirdi. İnsanın kötü işlerinde vicdanının sesinden dahi kaçıp gizlenmesi için de en münasip yer karanlık değil midir? İki adam ta ileride 8-10 ağacın sık sık adeta birbirine yapışık olduğu yere gelince her ihtimale karşı şöyle bir duraladılar ve geriye dönerek dikkatli etrafı gözleyip dinlemeye başladılar. Fakat hayır, ortalıkta hiçbir ses, hiçbir hayat imaresi, kuşkulanacak hiçbir şey yoktu. Rahat bir nefes alarak adımlarını sıklaştırdılar. Ağaçların arkasında farlarını söndürmüş küçük bir kamyonet duruyordu. Şoför mahallindeki adam onları görünce kapıyı usulca açıp aşağı atladı. Sitemli bir ses ve argo bir ifadeyle ''Amma pısırık heriflersiniz be, bekleye bekleye turşumuz çıktı burada. Bu kör edici karanlıkta foyayı çıkartmamak için cigara bile içemezsin üstelik. Öldünüz mü lan leş herifler?'' diye çıkıştı. İri yarı gencin kafası bütün bütün kızdı. ''Eh çok dırlanma be'' dedi. ''Bir de sana başlamayayım şimdi. Laf ebeli yapacağına çabuk sıva kollarını da yardım et biraz.'' Çok geçmeden üçüncü adamın yardımıyla sırtlarına yüklenilen çuvallarla iki adam geldikleri yolları geri çiğneyerek mahzenin açık kapısından girdiler içeriye. Omuzlarındaki yükü indirip derin bir nefes aldıktan sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü seferi de yapıp şoförü tekrar bekçilik vazifesiyle görevlendirerek kendileri mahzenin küçük demir kapısından içeri girdiler ve kapıyı içeriden sürgülediler. Şimdi iri yarı dinamik gencin elleri otomatik bir makine hızıyla işliyordu. Vakit bir hayli ilerlemişti. Gün ışımadan her şeyin yerli yerince hazır olması ve onun da tez elden buradan kendi tabiriyle tüymesi icap ediyordu. Üzerinde Sevan İlaç firmasının etiketleri bulunan ve yetkili emniyet makamlarınca tahlil ve kontrol yapıldıktan sonra damgalanıp imalathaneden depoya nakledilmiş olan büyük mukavva kutular gencin maharetli elleri tarafından tek tek açılıyor, içindeki ilaç kutuları bir kenara boşaltılıyordu. Sonra boşalan büyük mukavva kutuların içine büyük çuvallar içinde mahzene taşınan ilaç kutuları büyük bir itinayla yerleştirilip istif ediliyordu. Aslında kutuların, yerleştirilen ilaçların, görünüşte boşaltılan ilaçlardan hiçbir farkı yoktu. İlacın kutusu, şişesi, hatta iki renkli kapsülleri dahi birbirinden ayırt edilmeyecek kadar aynıydı. Aynı olmayan bir tek şey varsa o da kutulara yerleştirilen kapsüllerin içindeki toz idi. Esrar. Evet, ne hazindir ki gayrimeşru kazanç yollarının en karlısı olarak bilinen esrar kaçakçılığı, alınan bütün tedbirlere rağmen memleketimizde hala kesin olarak önlenebilmiş değildir. Gizli imalathanelerde icra-i faaliyet gösteren çeşitli şebekeler, çeşitli hileli ve desileli yollarla afyonu yurt dahilinde ve haricinde fahiş fiyatla satmakla ve bu yolda milyonlar kazanmaktadırlar. İşte şerefli bir ilaç firmasına ait olan deponun alt katında, gecenin ilerlemiş saatinde, heyecan ve korku içinde harıl harıl çalışan bu gece bekçisiyle iri yarı, atletik vücutlu genç adam da esrar kaçakçılığı yapan böyle bir büyük şebekeye mensup kimselerdi. Deponun gece bekçisi ve nakliyat işindeki kamyon şoförünü de büyük meblağlar karşılığında elde etmeyi başarmış olan şebeke, şeytanın aklına dahi gelmeyecek bir desteğiyle esrar, ilaç kapsüllerinin içine yerleştirmekteydiler. Hiçbir şeyin belli olmaması için de gizli matbaalarda ilaç kutularının aynı, şişelerinin ve kapsüllerinin de aynı taklit ediliyor, en kuşkulu bir insanın dahi şüphesini celbetmeyecek tarzda her şey menfi yönden fevkalade ustalıkla organize ediliyordu. Sevan İlaç Fabrikası, mesul müdürünün her zaman nezaketle vurulan ve içeriden duyulan "giriniz" sözüyle açılan kapısını sert bir hareketle açan iki uzun boylu adam, nedense kapıyı vurmaya ya da "giriniz" sözünü duymaya lüzum hissetmeden odanın ortasına doğru yürüyüvermişlerdi. Nusret, makamında her zamanki ciddiyetiyle oturmuş, önündeki tetkik edilip imzalanacak bir sürü kağıdın içine gömülü kalmıştı. Kapıyı vurmadan odanın ortasına kadar kayıtsız bir ifadeyle yaklaşan iki adamı karşısında görünce, başını hayretle kağıtların arasından kaldırıp bu iki meçhul şahsa sordu. "Buyurun efendim, kimi aradınız?" Adamlardan biri son derece soğukkanlı bir tavırla, "Aradığımız şahıs karşımızda duruyor Nusret Bey," dedi. "Üzülerek bildirmek isterim ki bizimle emniyete kadar yorulmak mecburiyetindesiniz." Ve adam cebinden kartını çıkartıp gösterdi. Bunlar emniyetten iki sivil polisti. Nusret bir şey anlayamamanın hayreti içinde bir an şaşkın şaşkın polislerin yüzüne baktı. Sonra toparlanarak, "Bir yanlışınız olmasın beyler," dedi. "Polisi alakadar edecek herhangi bir işim olmadığından mazur görün, fakat hayret içindeyim. Emniyete çağrılış sebebini öğrenebilir miyim?" Fakat Nusret, emniyete çağrılış sebebini ne yazık ki ancak iki sivil polis arasında polis arabasıyla getirildiği emniyet binasında öğrenebildi. Bu ihbar üzerine şehir hatları arasında yol alan bir yük kamyonu, emniyet ekipleri tarafından yolu kesilerek aranmış ve Sevan İlaç firmasına ait kutulardan çıkan ilaçların kapsüllere doldurulmuş esrar olduğu anlaşılarak kamyon şoförü ve yanındaki üç adam derhal tevkif etmişlerdi. Lakin bütün soruşturmalara rağmen bu adamları konuşturmak bir türlü mümkün olmuyordu. Emniyet kuvvetleri işi son derece hassasiyetle ele alarak şebekeyi meydana çıkarmak için her türlü tedbiri almak mecburiyetindeydi. Bunun için de en başta müessesenin mesul müdürünün göz hapsinde tutulması icap ediyordu. Hepsi bu kadar. Yani Nusret ne olduğunu anlamaya fırsat bulamadan tevkif edilmişti. Saatlerce süren ifadeler, nezarette uykusuz geçen bir gece ve nihayet suçsuz ellere vurulan kelepçelerle mevkuf olarak girilen hapishane kapısı. Feryat feryat hürriyete çağrı yakılan soğuk dört duvarların arası, hissiz, duygusuz, gaddar demir parmaklıklar. Nusret hiçbir şey düşünemiyordu. Daha doğrusu düşünme hassasını kaybetmişti sanki. Hiçbir şey anlamıyordu olanlardan. Nasıl olabilirdi? Mümkün müydü böyle bir şey? Hayatının her safhası, anasının ak sütü gibi saf ve lekesiz, tertemiz geçmiş bir insana durup dururken nasıl böyle bir çamur atabilirlerdi? Esrar kaçakçılığıyla itham? Bu ne korkunç bir şeydi ya Rabbi! Yanına yaklaşıp geçmiş olsun diyen mahkumların alakalarına dahi cevap verecek durumda değildi genç adam. Onun düşündüğü sadece istikbaliydi. Yakında evlenecekti. Bütün mevcudiyetini kaplayan derin bir aşkla bağlandığı biricik aşkına, sevgili Hilal'ine pürüzsüz, mesut bir hayat hediye edecekti. O buna fazlasıyla layıktı zira. Peki ya şimdi? Şimdi ne olacaktı? En temiz duygularla tahakkukuna çalıştığı bütün emel ve tasavvurları hem de böyle en çirkin, en iğrenç bir iftira ile nasıl böyle bir anda alabora oluvermişti? İçinden ağlamak, haykırmak, üzerine kapanan demir kapıları yumruklamak, etrafındaki her şeyi vurup kırmak geliyordu. Ama o bunların hiçbirini yapmadı. Sadece başını iki elinin arasına alıp derin derin uzun uzun düşüncelere daldı. Her şeyi iman gözüyle görmek adetinde bulunan bir insan için çırpınmak, bocalamak kadar abes bir şey olamazdı. Esasen haykırmak, feryat etmek neye yarardı ki? Takdiri ilahinin tecellisini bozmak, değiştirmek mümkün müydü? Kim bilir şer gibi görünen bu musibette ne hikmetler gizliydi. Hem böyle musibetler olmasa hayat imtihanının bir manası kalır mıydı? Zeliha'nın iftirasıyla zindana atılan Hazreti Yusuf, tam 7 sene bu büyük imtihana tabi tutulmamış mıydı? Fakat o, bu uzun müddete ve çektiği bütün zorlu çilelere rağmen Rabbine karşı büyük bir teslimiyet içinde sabretmesini bilmiş ve bu engin sabrın mükafatını geç de olsa görmüş. Sonunda Mısır'a sultan olmuştu ve bu sultanlığı sultanların sultanına ram ve teslim olmakla kazanmıştı Hazreti Yusuf. Nusret bunları düşündükçe ferahladığını, hafiflediğini hissediyor. Bu beklenmedik musibete karşı en güzel silahın sabır ve teslimiyet olacağını düşünerek ruhunda esen şiddetli kasırgayı dindirmeye çalışıyordu. Nasıl olsa er geç masumiyeti ortaya çıkacak ve geçici bir zaman için mahrum kaldığı hürriyetine yeniden kavuşacaktı. Çok geçmeden adaletin mutlaka yerini bulacağına bütün kalbiyle inanıyordu genç adam. Evet, değil mi ki kendisi tamamıyla suçsuz ve masumdu? O halde ilahi adalet elbette lehine tecelli edecekti. Ne var ki bütün bu kendi kendine verdiği teselli ve güzel düşüncelerine rağmen kalbini için için ezen ve eriten öyle bir üzüntü vardı ki içinde. Bütün gayretine rağmen şuur altına yerleşmiş, ruhuna ve kalbine çöreklenmiş olan bu üzüntüyü bir türlü söküp atmak mümkün olmuyordu. Acaba kurban gitmiş olduğu bu alçakça iftiraya Hilal inanacak mıydı? İşte o zaman her şey, ama her şey, bütün emelleri, hayalleri ve temiz tasavvurları mahvolacak. Bu ise Nusret için belki hayatının en büyük darbesi olacaktı. Hakikat aydınlanmadan, esas suçlular meydana çıkmadan masumiyetine nasıl inandırabilir, suçsuzluğunu neyle ispat edebilirdi ki genç kıza? Bir müddet içinde olsa nişanlısının hayatının biricik ümidi, gayesi haline gelen sevgili Hilal'in nazarında lekeli bir insan olmak. Aman ya Rabbi, hayır, hayır, tahammül edemezdi, katlanamazdı işkencenin böylesine. Ama ne yapabilirdi ki? İşkencelerin en büyüğü, en şiddetlisi de olsa tahammül etmekten, katlanmaktan başka elinde kendisini temize çıkaracak bir çare var mıydı? Bin bir türlü birbiriyle çarpışan his ve düşünceler arasında genç adam, uzandığı ranzada ve soğuk hapishane duvarları arasında huzursuz, uykusuz, kabuslu bir gece geçirdi. Kiminin telepati, kiminin ise altıncı istedikleri o garip duygu, o gün olanca tezahürüyle Hilal'in benliğini sarıp kavurmaktaydı. Sebebini bilmediği, anlayamadığı bir sıkıntıyla ruhunun bunaldığını, kalbinin daraldığını hissederek Nusret'in tevkif edildiği geceyi büyük bir sıkıntı ve kabus içinde uykusuz geçiren genç kız, ertesi günde bu nereden geldiğini bilmediği müthiş sıkıntıyı kalbinden söküp atamadı bir türlü. O gün düğün hazırlıkları ile ilgili olarak bazı lüzumlu şeyleri almak için anne kız çarşıya çıkmışlardı. Fakat dün geceden beri ruhuna kara bir kabus gibi çöken o huzursuzluk bir türlü yakasını bırakmıyordu Hilal'in. Ne vitrinlerdeki cazip eşyaları görüyor, ne annesinin beğenerek kendisine gösterdiği şeylerle ilgileniyor, ne de alınan şeylerin arzusuna, zevkine uygun olup olmadığını aldırış ediyordu. Sanki rüyada gezer gibiydi. Bir müddet sonra Hilal'in bu garip halini sezen Feyza, bütün meraklı ısrarlarına rağmen ondaki bu halin gerçek sebebini öğrenemedi. Analık hissiyle içinden acaba diyordu, benden sakladığı, bana söyleyemediği bir derdi, bir sırrı mı var kızımın? Onu hiçbir zaman bu kadar solgun ve bu kadar dalgın görmemişti. Fakat Hilal yemin etmeyi hiç sevmediği halde annesinin durumuna ne kadar üzüldüğünü görerek en sonunda yemin etmeye mecbur kalmıştı. Annesinden gizlediği hiçbir sırrı, üzüntüsü yoktu genç kızın. Esasen olamazdı da. Bütün bir hayat boyu annesine en candan dert ortağı, en yakın arkadaşı olmuştu onun. Bütün üzüntü, çile ve sevinçlerini yıllarca birlikte paylaşmışlardı anne kız. En iyisi kızının kalbini bir mengene gibi sıkan bu sebepsiz sıkıntıyı hayra yormak ve Allah'ın yüce takdirine sığınmaktı. Sona kalan ehemmiyetsiz birkaç küçük öteberiyi de alıp kapalı çarşının Bayezid'e açılan kapısından elleri kolları paketlerle dolu olarak çıktılar. Henüz birkaç adım atmışlardı ki 13-14 yaşlarında gazeteci bir çocuğun elindeki gazeteyi sallayarak avaz avaz bağırmasıyla ikisi de aynı anda oldukları yere çakılmış gibi birden duraladılar. Gazeteci çocuğun ince ve tiz sesi havada perde perde yükselerek kalabalığın kulaklarında yankılanıyordu. Yazıyor! Sevan İlaç Fabrikası Müdürü'nün esrar kaçakçılığından yakalandığını yazıyor. Tevkif edilen esrar kaçakçısı müdürün emniyetteki fotoğraflarıyla ilgi çekici haberini yazıyor. Gazeteci çocuğun elinde sallandırdığı gazetede hakikaten büyük bir fotoğraf vardı ve evet, fotoğraftaki perişan yüzlü genç adam Nusret'ten başkası değildi. Hilal başının fena halde döndüğünü hissetti. Aynı anda dizleri de dermansız bir şekilde titremeye başladı. Etrafında tutunacak bir yer aramak isterken genç kızın vücudu birden boş bir çuval gibi caddeye doğru yere yığıldı kaldı. Aynı anda ortalığı keskin ve acı bir çığlık kapladı. Fakat Hilal annesinin canhıraş feryatlarının duymayacak kadar uzak bir alemdeydi. Genç kızın bayıldığını görenler etraftan koşarak yardımına geliyor, uğultulu kalabalıkta herkesten ayrı bir ses yükseliyordu. ''Fena düştü, tutun kaldırın ya!'' ''Kaldırmak neye yarar, nereye götürüp yatıracaksın birader?'' ''Hanım, hanım, ağlayıp çırpınma, şimdi kendine gelir.'' ''Vah zavallı kadıncağız, ana yüreği kolay mı?'' ''Abi, abi ben gördüm düşerken, gazetedeki o haberi duyar duymaz fenalaştı.'' ''Allah Allah, bir yakını mıydı acaba?'' ''Beyler, boş çeneyi bırakın da kızcağızın çaresine bakalım.'' ''Baksanıza anasının hali de kızından fena.'' ''Doğru, bir taksi çağıralım, hadi durmayın.'' Ve yanaşan taksiye Hilal'i ve annesini bindirdiler. Orta yaşlı bir karı koca da onlarla beraber bindiler arabaya. Arka koltuğa uzatılan Hilal'in başını Feyza dizlerinin üzerine yatırmış, yüzünde acı bir ifadeyle baygın yatan kızı için kanlı gözyaşları döküyordu. Dertli annenin hıçkırıkları yol boyunca dinmek bilmedi. Bir yandan kızının şiddetli baygınlığı, diğer yandan damadın yüz karası çirkin bir suç isnadıyla tevkif haberi Feyza'yı öylesine sarsmış ve perişan etmişti ki kendine hakim olmaya gayret etmese o da Hilal gibi olduğu yere yığılıp kalacak durumdaydı. Nihayet evlerinin önüne geldiler. Komşularının meraklı ve heyecanlı koşuşmaları arasında hala baygın vaziyetteki Hilal'i eve içeriye alıp bir divan üzerine yatırdılar. Üzerindeki manto ve eşarbını çıkardıktan sonra kolonya koklatmak, bileklerini de kolonyayla ovmak suretiyle genç kızın ayılmasına temine çalıştılar. Nitekim açılan pencerelerden gelen temiz hava ve kolonyanın tesiriyle Hilal yavaş yavaş kıpırdanmaya başladı. Gözlerini açtığında başucunda sessiz sessiz ağlayan annesini gördü ilk anda. Daha sonra endişeli gözlerle etrafını çevreleyen komşu hanımları fark etti. Kurumuş boğazından nefes gibi çıkan hafif bir sesle annesine sordu. ''Niye ağlıyorsun anne? Ne oldu bana?'' ''Ah canım yavrum benim. Yok hiçbir şeyin yok merak etme. Biraz fenalaştın hepsi o kadar. Ama şimdi iyisin ya mühim olan bu.'' Komşular Hilal'in açıldığını görünce geçmiş olsun diyerek ayrılırken genç kız zihnini toplamayı olanları hatırlamaya çalışıyordu. Sonra birden kulaklarında tiz ve keskin bir ses çınlamaya başladı. ''Yazıyor. Sevan İlaç Fabrikası Müdürü'nün esrar kaçakçılığından yakalandığını yazıyor.'' Birden beyninin karıncalandığını, damarlarındaki bütün kanının uyuşup çekildiğini hissetti genç kız. O sırada kapıdan komşuları uğurlayıp yanına dönmekte olan annesine doğru ellerini uzatarak ve zapt edemediği gözyaşları arasında hıçkırarak haykırdı. Hem de esrar kaçakçılığından. Nasıl olur Allah'ım nasıl olur? Söyle anne konuş, olabilir mi böyle bir şey? Feyza büyük bir metanetle kendini toplayarak kızının yanına geldi. Sakin bir şekilde onun kendisine doğru uzanan ellerini avuçlarının içine alarak ''Sakin ol benim melek yavrucuğum'' dedi. ''Ben şimdi Hacer Hanım'ın oğlunu gönderdim. Haberi veren o gazeteyi alıp getirecek. Haberi iyice okur ona göre hüküm veririz. Belki bir yanlışlık vardır. Yanlış duymuş olabiliriz değil mi ya?'' ''Haberi yanlış duymuş olabiliriz canım anneciğim ama ya o büyük resim Nusret'in ta kendisiydi. Nasıl da bitkin ve perişandı Allah'ım.'' Feyza başka cevap verecek takati bulamıyordu kendinde. Hem ne diyebilirdi, ne cevap verebilirdi ki kızına? O da görmüştü. Resimdeki genç adam Nusret'ten başkası değildi. Adeta aklı işlemez hale gelmişti. Hilal'in içli hıçkırıkları arasında sanki onun da dili tutulmuştu. Gazete gelene kadar ikisi de hiçbir şey konuşmadılar. Hilal'in hıçkırıkları da gitgide hafiflemekteydi. Bir müddet sonra gözyaşları tamamen dinmiş, kalbinin deli deli atışları da normale dönmüştü. Gazete gelip haberi okudukları zaman da bir müddet hiçbir şey konuşmadılar. Bu hadise her ikisi için de öylesine beklenmedik bir şey, öylesine ani ve büyük bir darbe olmuştu ki. Hilal yerdeki eski halının üzerine diz çökmüş, önüne yaydığı gazetede Nusret'in emniyette çekilmiş bitkin ve perişan resmine dalmış gitmişti. İçinden birbiri ardı sıra sual üzerine sual diziyordu kendi kendine. Olabilir miydi bu kadar nezih ve temiz görünüşlü, son derece iyi ve dürüst bir kimse olarak tanıdığı bu insan, böylesine adi bir sahtekar olabilir miydi? Eğer öyleyse neden kafasına uygun, kendine göre bir eş seçmemişti de Allah yolunda abdestli namazlı, dürüst ve masum bir kızın hayatını mahvetmeye kalkışmıştı? Evet, nasıl kıymıştı kendisine? Şimdi ne olacaktı? Tertemiz duygularıyla beraber bütün hayatı yıkılmıştı. Üstelik ne büyük, ne temiz hislerle, ne derin bir aşkla bağlanmıştı Nusret'e. Onun ikiyüzlü bir sahtekar olabileceğini nereden aklına getirebilirdi? O kadar melek gibi bir görünüşü, insana öyle itimat telkin eden hali vardı ki genç adamın. Ah, ne olurdu bu sadece kabuslu bir rüya olsaydı. Rüyadan uyanınca, her şeyin eski halinde olduğunu görerek derin bir oh çekip hayata, rahata kavuşsaydı. Ama işte önündeki gazete Nusret'in resimleriyle acı hakikati yüzüne çarpmaktaydı. Niçin yapmış olabilirdi bunu Nusret? Bir esrar şebekesiyle işbirliği etmeyi, dürüst ve şerefli bir şekilde çalışmaya nasıl tercih edebilmişti? Kendisini bu birbirini tutmaz düşüncelerden annesinin o her zamanki müşfik sesi uyandırdı. Hilal, niçin öyle derinlere daldın yavrum? İnşallah kötü şeyler düşünmüyorsundur Nusret hakkında. Hilal gözlerini üzerine çevirdiği resimden başını kaldırarak annesine döndü. Bir an göz göze geldiler. Sonra genç kız tekrar başını önüne eğdi ve hafif bir sesle "Böyle bir haber karşısında nasıl iyi düşünebilirim ki anneciğim? Her şey öylesine açık ki. Eğer esrar şebekesiyle ilgisi olmasa niçin onu tevkif etsinler?" Ah benim tek taraflı düşünen saf kızım, hayat öyle garip hadiselerle yüklüdür ve öyle şaşırtıcı olaylarla doludur ki, sen henüz hayatının baharında olduğun için onu hakkıyla tanımamışsın. Nusret'in tevkif sebebine gelince, ben böyle bir şeye, yani onun esrar kaçakçılığıyla alakalı bir insan olabileceğine asla inanmıyorum. Zira o yaratılış itibariyle bu gibi kirli işlere müsait olmayan, cidden dürüst ve faziletli bir insan kızım. Hislerim beni yanıltmaz. Göreceksin bak, bu işin içinde bir bit yeniği var ama ne? Onu da zaman gösterecek bizlere. Sahi anne, Nusret'in masum olduğuna inanıyor musun? Dedim ya, hem de bütün kalbimle. Ya yanlış bir zan veyahut büyük bir iftiranın kurbanıdır Nusret şu anda. Ve kim bilir ne büyük üzüntü içinde kıvranmaktadır yavrum dünden beri. Hilal ilk defa yüzü gülerek derin bir nefes alabildi. Oh anneciğim, ümit veren sözlerinle inan yüreğimi bir kuş gibi hafiflettin. Gazetenin haberine inanarak o kadar üzülmüştüm ki bir anda bütün dünyanın başıma göçtüğünü hissettim. Ama şimdi müsterihim. Nusret'in böyle bir şey yapamayacağını ilk anda düşünmeliydim esasen. Ama aklım başından gitmişti sanki. O hakikaten o kadar temiz bir insan ki altın çamura atılsa nasıl değerinden kaybetmezse, o da her ne kadar çirkef yüklü iftiralara maruz bırakılsa öylesine kirletilip lekelenemez. Artık genç kızın dili çözülmüş, yüzü gülüyordu. Yerdeki gazeteyi katlayıp büfenin üzerine koydu ve gelip divana annesinin yanına oturdu. Bir müddet yine bir şey konuşmadan önüne baktı. Nusret hakkında biraz önceki kötü düşünceleri için şimdi kendinden utanıyordu. Halbuki melek ruhlu annesi ne kadar iyimserdi. Bir an için olsun kalbinde kötü bir düşünceye sebep vermemişti. Birden başını kaldırarak onun yüzüne sevgi ve muhabbetle baktı. Sonra çekingen bir ifadeyle sordu. Anne, madem onun suçsuzluğuna bütün kalbimizle inanıyoruz, o halde onu o köhne yerlerden kurtulmak için hiçbir şey yapamaz mıyız? Biliyorsun kayınbabam da burada değil. Nusret tamamen yalnız ve eli kolu bağlı durumda. Bizden ve Doktor Nazım amcadan başka kimsesi yok. Söyle anne, ona yardım edemez miyiz? Deminden beri ben de aynı şeyi düşünüyorum kızım. Ama bu o kadar imkansız bir şey ki, esrar şebekesinin hakiki elemanlarını polis dahi ele geçiremedikten sonra biz hangi ipucuna dayanarak böyle bir işe girişebiliriz? En doğrusu sabırla neticeyi beklemek. Yalnız yarın cezaevine gidip bizzat kendisiyle görüşmek yerinde olur diyorum. Hiçbir ipucu elde edemesem de hiç değilse muhtaç olduğu teselliyi veririm kendisine. Hilal heyecanlanmıştı. Şey, ben de seninle gelebilir miyim anne? Tabii yavrum, elbette. Birlikte gideceğiz yarın. Bu cevap bütün dertlerini bir anda dindiren, şifa yap bir merhemdi sanki. Ve o gün, o gece bir türlü bitmek, tükenmek bilmedi. 48. ayrımın sonu, sayfa 521.